Petrol Ofisi Maxima Motor Ayarlarını sundu. Halit Balkan ve Turgut Yüksekdağlı Otomobil Adamları hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Halit, böyle sansasyonel büyük bir otomotiv olayının olmadığı ama küçük küçük dünya kadar olayın olduğu
evet.
Minik olaylarla dolu bir haftayı geride bıraktık.
Tabii bu her küçük dediğin o markalar için büyük tabii, aslında. Tabii.
Hani böyle sansasyonel bir şey olur işte, fiyatlar açıklanır bilmem ne falan.
Yani var canım öyle var,
şeyler
var ya.
Açıklanan otomobil fiyatı falan var da hani.
Sen son dönemde bombalara çok alıştığın için oluyor bu.
Geçen iki hafta önce neydi? Arka arka 5 bomba var hani, program evet. Program yetmez yani.
Tabii canım, o Stellantis Türkiye operasyonları evet. Şunlar bunlar tabii.
Yani hepsi aslında bir programlık 4-5 tane konu olan. Bu hafta daha küçük ama çok özel bir olayla başlayalım bu hafta.
Kesin.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün otomobilleri restore ediliyor.
Evet.
Kim restore ediyor? Antik Otomobil Federasyonu tarafından
ve
restore
Mehmet
ediliyor.
Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi. Yani bizim çok yakından tanıdığımız Cengiz Arsay, ki Mehmet Arsay'ın rahmetlinin oğludur. Ben Mehmet Bey'le rahmetliyle röportaj yapmıştım ta 95-96 senesinde. Türkiye'de klasik otomobil deyince benim aklıma ilk gelen isimlerdendir. Mehmet Bey rahmetli de öyle, Cengiz Bey de öyle. Yani olağanüstü bir iş yapıyorlar son birkaç senedir.
2015 ve 2018'de iki otomobil restore edilmişti ve evet. Son 5 senedir de son otomobil.
Bak, biliyorsun onlar Anıtkabir'de durur otomobiller. ve aslına bakarsan çok kötü durumdaydı. Çok uzun yıllar bakım yapılmamıştı otomobillere. Sağ olsunlar hani, hem Antika Otomobil Federasyonu hem Cengiz Arsay, ki Cengiz Arsay'ın yani Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi'nin yetkin çalışanları tarafından restore edilmişti bundan öncekilerde. Bu da üçüncü otomobil.
Ve 5 sene süren bir restorasyon çalışması.
Çünkü abi otomobil 1935 model Cadillac 370D V12.
V12 ya.
Ta o zamanlar öyle, V16 motorlar falan da var o zamanlar. Ve bu otomobillerin parçalarını bulmak, orijinal parçalarını bulmak zaten çok zor. Orijinalle aynı parça yapmak daha da zor. Bunu başardılar. Ve hani o günkü orijinal halinin de çizimlerini bulacaksın, fotoğraflarını bulacaksın. Eksik gedik bir şey bırakmayacaksın. İlk günkü hale getirdiler. Yani eli değen, fikri değen herkesin eline sağlık.
Ellerine sağlık, evet. Çok, çok büyük iş.
Çok büyük iş. Yani her eninde sonunda bu iş olacaktı. Nihayet yapıldı. Yani bugüne, artık o üç otomobil de ilk çıktığı günkü, yani 1930'lardaki haline döndürüldü ya.
Bugüne kadar da bu hale getirilmiş olması da çok o hale bırakılmış olması evet, saçma
tabii.
Yani öyle
tabii canım, tabii canım,
gittiğimiz
tabii
zaman da görüyorduk, var orada bir otomobil var ama hani
ne haldeydi hepsi.
Yani kötü durumdaydı ama şu an üçü de ya bak, sıfırlanmış halde duruyor.
İki şey var orada: bir, bunlar milli servet; iki, yahu Atatürk'ün kullandığı araçlar bunlar ya, bu ülkenin kurucusunun araçları ya, bu ülkenin araçları bunlar. Yani bunlar niye o kadar zaman bu halde bırakılmış, bunu da anlayamıyorum. Bana göre bir, yani büyük bir şeydir bu, hani suçtur aslına bakarsan. Hakikaten suçtur yani. Nasıl o otomobillere bakmasın, nasıl dikkat etmesin. Neyse, o günler geçti. Sağ olsunlar bu üçüncü otomobili de pırıl pırıl yaptılar. İlk günkü haline çevirdiler. Ve 22 Mart'ta çarşamba günü de Anıtkabir'de bir törenle teslim ettiler. Anıtkabir yetkililerine, hani yöneticilerine, kimse artık onlar. Artık tertemiz, pırıl pırıl. Mutlaka gidilip görülmesi gereken 3 tane otomobil var orada artık. Evet. Zaten Anıtkabir'e zaten gidiliyor. Artık onlara da hani gönül rahatlığıyla bakabilir insanlar.
Olması gereken değerde, güzellikte, şıklıkta şu an orada otomobiller yerlerini aldı. Antik Otomobil Federasyonu'na, Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi çalışanlarına, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
Gönülden çok, teşekkürler. Çok, yani çok... bir de Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani... bence çok önemli.
29 Ekim'de bir şey kalmadı be.
Evet, zaman hızlı akıyor. Çok evet. Hızlı akıyor. Bak biz 50'li yaşlara geldik yani. Nasıl geçtiğini anlamadım.
Nasıl getirdin oradan oraya konuyu?
Ha, sen de 50 oldun ya, mutluyum ben. 50 kulübüne geldiğin için.
Ama güzelmiş be, ben çok bir şey hissetmedim yani.
Yakında hissedeceksin.
Geçenlerde bir tane çok beğendiğim bir tişört vardı. Ondan sonra işte doğum yılını gösteriyor.
Evet.
1972 yazıyor üzerinde falan.
Biliyorum.
Dedim ya, ben bunu getirtmem lazım. Bir şekilde getirdim onu. O üzerinde çok güzel bir yazı var. Made in 1972.
Orijinal.
Orijinal. ama 51 değil, 18 yaşındayım. 33 yıllıklı deneyimim var.
Ben onun 1970'ini istiyorum.
70'ini istiyorum. Tamam, bulacağım sana onun 1970'ini. Türkiye'de çok aradım, yok ama en son yurt dışındaki bir sitede görmüştüm onu. Özel, bayağı bildiğin 72 koleksiyonu yapmışlar. Büyük bir ihtimalle aynı yaştayızdır onu yapan şeyle.
Tabii canım.
Hep aynısını yapmış. 72'li. Bir tane de şeylisi var onun. kaset şeklinde. Made in 72 bütün parçalar orijinal.
Ha, çok güzelmiş.
Şu senin yeri göğü inleten tweetine gelelim. Euro ya. NCAP testi. Ya bir kere şeyi bir anlatalım mı? Yani TOG'un Euro NCAP. Önce onu bir anlat, sonra şu NCAP testini bir açalım mı?
Hani bilmeyenler vardır mutlaka.
Vardır mutlaka. Yani sanki böyle NCAP testi olmazsa olmaz.
Değil, öyle bir dünya yok yani, ya. Yani şöyle, önce dün attığım tweet'i söyleyeyim. Dün sabah saatlerinde önüme düştü, yani Twitter'da bakarken haberlere. Sahte bir video hazırlanmış TOG Euro NCAP testinde diye. Ben de bir tweet attım, hani böyle bir şey yok, inanmayın, sahte diye. Şimdi arkadaşlar, Euro NCAP testi 1998'den filan beri yapılıyor. O zamandan beri de ben onun haberlerini çok yaptım. İşte detaylarına baktım vesaire vesaire. İşte çarpışma hızları değişti, şekiller değişti filan, ama Avrupa'da çok önemli bir testtir bu. Euro NCAP testi, çarpışma testidir ki son dönemde elektronik destek sistemleri de test ediliyor. Ve yıldızlardan bir tane, yani yıldızların bir kısmı da oradan geliyor. Ve hatta son dönemde şuna döndürdüler, aldığın en düşük yıldızı veriyorlar artık toplam yıldız olarak. Yani herhangi bir klasmandaki en düşük yıldızı değerlendirmede.
Yani 5 yıldız koyarlar. Almak daha da zorlaştı.
Daha da zor, daha da zor. Şimdi Euro NCAP testi zorunlu bir test değildir. Bu bir.
Zorunlu test değildirin altını da açalım. Bir otomobilin trafiğe çıkması için olmazsa olmaz kurallardan birisi değildir.
Değildir, çünkü zaten Euro NCAP testi o otomobil Avrupa'da satışa çıktıktan sonra yapılıyor.
Dolayısıyla şu an yapılma ihtimali zaten yok.
Zaten yok.
Yani o otomobil eğer Avrupa'da satışa çıkarsa, bu arada Euro NCAP testini böldüm sözünü. Euro NCAP testinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu. O testi yapan kuruluş otomobili gidip satın alıyor.
Onu da geç. İsterse yapıyor, istemezse yapmıyor.
İstemezse de yapmıyor, o da var. Hani gidiyor, yani, isterse gidiyor otomobili satın alıyor, istediği yerden satın alıyor.
Elbette bayiden normal bir tüketici gibi alıyor. Yani öyle sen 5 tane araba hazırladım sana, buyur bunları test et diye bir dünya yok.
Öyle bir şey yok.
Şimdi bir de şu var, mesela bir iki takipçi onu da sordu. Yani çarpışma testine girmeden mi satıyorlar bu otomobilleri bize diye. Öyle de değil. Çünkü Avrupa Birliği'nde, hani Avrupa'da geçerli standartlarda... bir otomobiliniz olmak zorunda satışa çıkmak için, bu standartların içinde çarpışma testi de var. Euro NCAP kadar sert değil bunun koşulları, ama bütün otomobil markaları bu testten geçmek zorunda. Bu kadar basit. Yani TOG eğer bu Avrupa, hani Avrupa'da geçerli normlara uygun çarpışma testinden geçemezse, yani homologasyon testlerini de tamamlayamazsa, birçok daha orada test var. Sadece çarpışma testi değil. Zaten satış izni alamaz, Türkiye'de de satamaz. Yani bunu bir kenara koyalım.
Ama bu Euro NCAP değil.
Değil. Euro NCAP'te otomobil bir kere Avrupa'da satışa çıkacak. Euro NCAP diyecek ki, ya evet, bu otomobil pazarında önemli bir model olabilir. Ya da önemli bir model. Yani biz de merak ettik. Bunu bir alalım bakalım, yapalım bakalım. Ha, bazen şey yapıyorlar, otomobil firması da ya vereyim hani yapın şunu da diyebiliyor elbette. Ve bu testler bir otomobille yapılmıyor. Önden iki farklı çarpışma var, yandan çarpışmalar var, o var, bu var, bir sürü hikayesi var onun. Ve dediğim gibi
kaç araba pert ediliyor orada?
Ya 4-5 otomobil gidiyor tabii, yani direkt olarak. Dolayısıyla hani bu tip sahte bilgilendirmelere lütfen inanmayın. Zamanında Şahin, Toros falan gibi otomobiller için de bu sahte videoları yapmışlar. Ben bilmiyordum da YouTube'da falan varmış. Yani lütfen ya, bu bir de işin en acıklı tarafı ne biliyor musun? Hani o ya, hani yandaşların bir adresi bunu paylaşıyor. Hani TOG'u parlatmaya çalışıyorlar. Akıllarınca
daha çok batırıyorlar.
Daha çok batırıyorlar. Ya bırakın ya, şu TOG'u bir rahat bırakın ya. Bırakın adamlar işlerini yapsın ya.
Evet ya. Evet.
Ama bir de ne takipçi kasıyorlar. Ya bir de o cümle, o hani betimleme diyeyim, takipçi kasmak. Bunu yapıyorlar aslına bakarsan, ama yanlış bilgi. Dezenformasyon yasası yok muydu bizde ya?
Var da sana bana o. Hani ha, herkesi işlemiyor ya.
Ondan. Ama işin şakası bir yana, yanlış bilgilendirme aslına bakarsan TOG'a zarar veriyor.
TOG'a çok bu şekilde çok zarar verildi ya. Verilmeye de devam ediyor. Yani hani TOG yönetiminin bunlarla hiçbir alakası olmayabilir.
Yok tabii ya, adam ya ister mi öyle bir... Ya arkadaşım...
Olmayabilir
bak,
yok zaten
sen hani... Sen de TOG yöneticilerinin bir kısmını tanıyorsun. Hepsi otomotivden gelmiş insanlar bunlar. Çok özür dilerim de hiçbir aptal insanlar
geçen
değil bunlar
şey
yani.
Geçen hafta şey çıktı işte, TOG'un marka logo bilmem ne falan.
Ya bir o da ayrı bir hikaye.
O da ayrı bir hikaye. Ya adamlar düşünsene, TOG yönetimindesin, otomobille işle uğraşmak zorundasın, ama her hafta böyle abuk subuk bir sürü olayla uğraşmak zorunda kalıyorsun.
Ya orada iş başka, o olaya girmeyeceğim bile. Yani zamanında buna benzer başka, Avrupa'da da bazı şeyler oldu. Başka markaların da başına geldi, gelmedi değil. Ya bir de hata varsa onların hatası.
Senin
beni
bile
bağlamaz
geldi
abi.
Halitvolkan.com'u almış diye bir.
Aa evet, bu arada halitvolkan.com ve halitvolkan.com.tr bende değil arkadaşlar. 1 lira almış.
Kim onlar? Ondan kimse çıksın ortaya.
Ne bileyim ben ya. Yani ne işlerine yarayacak onu da bilmiyorum da beni çok ünlü zannediyorlar büyük ihtimalle.
Çok ünlüsün.
Yok be abicim.
Ya bir ya? Kere senin Ahmet Hakan diye bir arkadaşın var.
Ya Allah ya. Ya arkadaş demeseydik iyiydi. Abi bu arada tabii mesela ünlü olmam için sosyal medyada benim çok takipçimin olması lazım. Çok yok. Demek ki bizi dinleyenler de takip etmiyorlar.
Etmiyorlar.
Üzücü bir durum bu bence.
Ya nasıl olsa her yerden duyuyorlar bizi YouTube'dan. Ya geçen YouTube'da vardı birisi. Çok enteresan, yıllardır izliyorum, nasıl abone değilmişim falan. Yani bir de böyle çünkü gerek duymuyor, tamam, nasıl olsa öyle bir talep de yok yani. Bizi
tabii,
takip edin.
Arada giriyor bakıyor. Ha yeni video gelmiş deyip devam ediyor.
Bizi falan. Takip edin, abone olun gibi bir talep de yok ya.
Ama ben küseceğim artık. Bak Twitter ve Instagram'da takip edin beni lütfen. Rica ediyorum. Ben yaşlı bir adamım. Mutlu edersiniz beni.
Onu ederken onun arkadaşlar arasında ben de varım. Beni de ekle. Ne diyeyim? Yancıya döndüm bak şimdi.
Ey Allah'ım ya. Evet yani dolayısıyla bu sahte bilgilendirmelere, yani Eurocamp testi yapıldı yapılmadığı hikayelerine inanmayın arkadaşlar. Ama Eurocamp testi herhalde 18 ay sonra demişlerdi. Otomobil piyasaya çıktıktan sonra ihraç edeceğiz Avrupa'ya diye. Yani bu da işte 2024'ün sonlarına falan tekabül eder büyük ihtimalle. Yani o zaman Avrupa'da belki Euro NCAP testte alabilir bu otomobili. Yani daha oho hak var, rahmet var yani.
Bak ben sana söyleyeyim mi? Yaz sonuna doğru bizim burada yapacağımız programı söyleyeyim mi?
Tabii.
Yine böyle bir tweet atılacak ve tweette şu yazıyor olacak. Biz onun bu sefer muhabbetini yapacağız. Şu olacak o da. Bu Euro NCAP TOG'u neden test etmiyor? Bizi kale almıyor mu? Avrupalı nasıl kıskandığını görün. Test bile yapmıyorlar.
5
zaten...
yıldız alacağından emin değiller o yüzden abi.
Evet kesin bu. Kesin bak biz bir programı yapacağız burada.
Bu arada TOG yönetiminin açıklaması var. Euro NCAP'ten 5 yıldız alacak şekilde çalıştık biz bu otomobilin şasisinde vesairesinde diyorlar. Yani onlar emin kendilerinden ama bu o teste girmeden belli olmuyor tabii yani.
Peki o tweetin altına gelen ilk yorumu söyleyeyim mi?
Söyle.
6 yıldız olana kadar bekleyelim mi? Gerek yok.
Niye 7 yıldızlı otel var 5 yıldızlıların da olmadığı halde?
Ya bunlar şeyde var bizim işimizde var. Şu, otomobil üzerindeki sertlik seviyesi var ya.
Ha tabii.
Bunu bulan bir tane adam var. Wolf Vibron diye. Adam bir test sonucu açıklamış ve diyor ki işte otomobil üzerindeki sertlik seviyesi işte 9 aş'a kadar olabilir, çizilebilir falan. Abi Türkiye'de 10 aş var.
Oo.
10 H plus var.
Plus var bir
tabii
de.
12 H var. Yani elmas sertliğinin ötesinde bir sertlik. Yani abi diyorum ki nasıl ya nasıl? Ama Türkiye abi burası.
Abi 10 plus 11 mi oluyor aslında? 10 12 olduğuna gördüğüne göre.
10 H, 10 H plus var.
Yani 10 plus deyince 10'un üstü ölçülemiyor mu yani? Nedir yani?
Bunu
anlamadım.
Bulan adamın çıktığı yer diyor ki 9 H okey yani. Bu test videoları falan var şeyde YouTube'da. Evet. Bu test nasıl yapılıyor falan 9 aş diyor. Hadi.
Bu arada elmas deyince o şey elmas değil arkadaşlar. Hani yanlış anlaşılmasın. Hani o küpelerdeki elmas değil. Bu böyle hani torna cihazlarında falan o uç var ya keskin uç. Oradaki elmastan bahsediyoruz.
10 aşı gördü bu gözler. 12 aşı duydu görmedi. Vay. Ama 10 aş plus'ı gördü.
Vay vay.
Abi
vay.
Bizim diyor seramik kaplama diyor 10 aş plus diyor. Boyanın sertliğine kadar diyorum hangi boya geçmiş olsun. Hayır. Yani boya sertliklerinde birazcık bizim konuya girdik ama mesela bir boya inceyse 3 aş sertliğindeyse bunu 6'ya çıkarabilirsin seramik kaplama gibi uygulamalar ama 9'a evet, çıkaramazsın.
Yok canım
senin
ya.
Ürünün 10 aş da olsa.
Oğlum zaten kurşun geçirmez oluyor 10 plus'tan sonra. Ya, İnanmayın ha bu şakaydı arkadaşlar.
Ya öyle de çok şey var ya. Merhaba seramik kaplama yaptırdım ve arabam çizildi. Zaten o çizilsin diye. Geçen vardı bir müşteri gelmiş. Anlatıyor tamam o şeyle işte diyor, kireç suyu geldi diyor otomobil üzerinde diyor leke oldu diyor. Dedim ki evet.
Olacak zaten.
Olmalı. Nasıl diyor seramik kaplama yaptım dedim ki seramik kaplamanın görevi ne? O kireci seramiğin üzerinde tutmak. Şu an tutmuş.
Boyaya indirmemiş.
Boyaya indirmemiş başarmış işte evet. Yani daha ne istiyor. Gelin onu temizleyelim. Ha öyle mi falan çünkü şey istiyor böyle.
Seramik kapla yapınca üzerine toz bile kalmıyor diye algılıyorlar yok, büyük ihtimalle hani.
O şeyde de vardı yağmur kaydırıcı uygulaması yaptı. Böyle yağmur havada gelirken yolu değiştirsin istiyor tamam mı?
Bu arada arkadaşlar ben kaç yılıydı 2002 miydi o ya?
2002.
2002'de yağmur kaydırıcı testi yapmıştım ben. 4 ayrı markanın ürünlerini alıp ve o zaman kullandığımız 100 bin kilometre test otomobilinin camını 5 parçaya bölüp en çok sileceği geçtiği alanlara ama dikkat kenarlara değil o şekilde planlayıp o işte 4 ürünü o en çok sileceğin gezdiği 4 alana uygulatmıştım ve 3 ay boyunca kışın tabii yapıyoruz bu testi kullanmıştım 1, 2, 3 ve 4. ürünleri belirlemiştim Hey gide ki o zaman Turgut'un pazarlama müdürlüğünü yaptığı şirket de ikinci olmuştu yanlış hatırlamıyorsam.
Bizim Halit Bolkan'la tanışma hikayemizdir bu aslında. Biz 2002'de o tarihte tanıştık. Bizim ürünün ikinci olması normaldi ama bir tanesi çok başarılıydı.
Evet,
yani
evet.
Fiyat performans falan baktığın zaman çok iyi bir üründü o.
Sonra o şirkete geçtim zaten. Benim testimle adam yeni gideceği işi buldu yani arkadaşlar böyle düşünün.
Kısa bir ara verelim Halit. Aradan tabii. Sonra daha yeni küçük küçük bir sürü konumuz var. Konuşmaya devam edelim ama Otomobil Adamlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Halit bu hafta birçok yeni marka daha tanıtıldı ama genelde hep böyle elektrikli. Gerçi içten yanmalı da
var.
Türkiye pazarına yeni giren bir otomobil var. Geçen aylarda girecek bilgisini vermiştik.
Tabii.
Geçen haftalarda girecek bilgisini vermedik. Bu hafta tanıtımı da yapıldı ve fiyatları falan açıklandı ama önce şu Ford'un yeni Explorer'ından bahsedelim.
Evet, şimdi nihayet Ford artık elektrikli dünyasına sağlam bir giriş yapıyor. Ve hani ilk yani sonuçta Mustang Mach falan var da bu Avrupa pazarı için önemli. Biliyorsun Ford birkaç yıl önce Avrupa pazarından otomobil açısından çekilmeyi bile düşündü. Çünkü satışlar konusunda mutlu değiller. Karlılık konusunda hiç mutlu değiller. Ama yani sen Ford'sun, kendine gel silkin dedi birileri herhalde. Ve elektrikli çağda aslına bakarsan bunun için bir fırsat olarak görüyor Ford. Ama şöyle bir gerçek var. Dünyada biliyorsun birçok otomobil markası gruplar oluşturdu. Oluşturmaya da devam ediyor. Fakat Ford grupsuz kaldı. Eskiden kendi bir grubu vardı.
Tabii.
Hani işte Volvo da onundu bir dönemde. Aston Martin onundu. Mazda ile ortaklığı vardı vesaire filan. Son bunlardan Jaguar Maguar hatta buna ekleyebiliriz. Sonra bir tek başına kaldı. Ama tabii şimdi şu açıdan bakarsak ortak platform stratejisiyle artık çalışıyor bütün firmalar, bütün gruplar. Dolayısıyla gözle görmediğin özellikle bölgelerdeki bütün parçalar neredeyse aynı. Aynı segmentlerdeki otomobillerde. Düşünsene Stellantis grubunu düşün. 8 tane markanın aynı segmentteki modelinde aynı parçaları kullanabileceksin.
Aynı platform
Volkswagen var. Volkswagen grubu zaten bunu yıllardır yapıyor. Dolayısıyla aynı parçadan mesela 4 milyon tane almaya kalktığı zaman Volkswagen grubu bir tedarikçiden pazarlık payı tabii çok acayip yüksek. Yani çok daha uygun fiyat alabiliyor parçayı. Ama Ford gidiyor aynısı için sadece mesela 1 milyon adetlik pazarlık yapıyor. Dolayısıyla üretim maliyeti Ford'un daha yüksek kalıyor.
Yani geliştirme maliyetleri falan filan hepsi ona bağlı olarak artı geliyor.
Ben sadece üretim maliyetinden bahsediyorum. Ve bunun sonucunda da eşdeğer donanımda örneğin bir Focus'la işte Golf'i ya da benzer bir segmentteki bir grup markasının otomobilini koyduğun zaman Ford pahalı kalıyor. Türkiye'de de son yıllarda hep böyle zaten dikkat et. Ya Ford pahalı algısı oturdu. Ama tüketici o fiyatı ona vermeyi düşünmedi.
Pahalı ama otomobil standart. Hani böyle pahalılığı hak edecek
yani premium değil veya bazı donanımlar eksik vesaire. Bundan kurtulmanın tek yolu en azından elektrikli çağda birileriyle ortaklaşma yapmak. Volkswagen'le yaptı. Dünyanın en büyük gruplarından biriyle. Ve ilk aslında bunun uzantısını biz Türkiye'de yaşayacağız. Ford'un hani otosanın Gölcük'teki fabrikasında yeni nesil Transporter ve Caravelle üretilecek. Çünkü yeni nesil Transporter ve Caravelle aslında yeni nesil Ford Transit'le aynı. Aynı altyapıya sahip olacak.
Dolayısıyla burada ticaride yaptıkları işi diğer tarafta elektrikli de yapıyor.
Aynen öyle.
Firma.
Ve bunun ilk örneği yani aslında ticari araç konusundaki know-how'ını ki Ford'un çok kuvvetlidir ticari araç tarafında gücü yani ve bilgisi, tecrübesi. Volkswagen'in de az değil ama Ford daha avantajlı. Burada Avrupa'nın en çok satan ticari araç markası vesaire Ford zaten. En azından belli segmentlerde. Bunun karşılığında da binek otomobil elektrikli altyapısını Ford Volkswagen'den alıyor. Ve işte Explorer bunun ilk örneği. Tanıtıldı. Ama çok önemli bir teknik detay da verilmedi ha burada. Yani doğru düzgün bir bilgi yok elimizde. Birkaç tane kritik bilgi var sadece.
Görüntü var.
Tabii görseller var. Görsellerle hani aracın tasarımıyla ilgili çok fazla yorum yapamıyorum. 3 boyutlu görmedikten sonra yani canlı görmeyince yorum yapmaktan genelde kaçınırım. Ama bir tane garip gelen noktası var bana. İlk gördüğüm fotoğrafı araba ön çaprazdan filan. Malum şu anda hani gündüz farları var ya güzel böyle şekilli. Abi Opel'le neredeyse aynı. Yani bana logoyu kapatsalar bu araba ne deseler ben Opel derim yani.
Mokka.
Herhangi bir şey. Yeni Grandland de diyebilirim ya. Hani çünkü o boomerang benzeri gündüz farlarını Opel yıllardır kullanıyor. Bunu anlamadım bir kere. Bu arada tasarımcı Murat Güler. Uzun yıllardan beri Ford'da, önce Amerika'da çalıştı. Lincoln'un falan tasarımlarını yaptı vesaire. Şimdi bu otomobilin de tasarımından sorumluydu. Bir de renk ve materyal tasarım müdürü var. Avrupa'da çalışıyor. Şerife Çelebi. O da iç mekandaki bu malzemelerden, renklerden falan mesul ki yıllar önce biz tanıştık Şerife Hanım'la. Gene bir yurt dışında, hatırlamıyorum, Mondeo lansmanı mıydı? Buna benzer bir lansmanda. Yıllardır o da Ford'un bu tasarım tarafında çalışıyor. Aslında gurur verici. İki tane Türk var işin içinde tasarımda. Dış, hani bütün tasarım ve iç mekandaki materyal seçimleri, renk seçimleri vesaire de. Verilen veriler arasında dikkatimi çeken 470 litrelik bir bagaj. Güzel. %10'dan %80'e 25 dakikada tabii ki DC şarjı, hızlı şarjı, şarj edilme kabiliyeti vesaire. Bence Ford'un özellikle Avrupa'da hani direkt bir de SUV modelle çıkıyor olması aslına bakarsan başarılı bir operasyona dönüşebilir diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle Volkswagen altyapısı zaten şu anda yollarda. İşte ID3'ler, ID4'ler vesaireler, şunlar bunlar. Dolayısıyla teknik anlamda bir sorun yaşayacaklarını da düşünmüyorum Ford'çuların bu otomobilde. Önemli olan nokta fiyat ne olacak? Ve insanlar beğenecekler mi? Yani buradan sonrası artık işin pazarlama tarafı.
Fiyat dönüyor. Orada önemli kriter. Bir de bu şeyi segmentleri çeşitlendirmeleri lazım. Yani sadece Explorer olacak iş değil.
Buradan sonrası çok kolay ama. İşte Volkswagen yapıyor. Birçok marka yapıyor. Sonuçta bunlar hep modüler platformlar. Elektrikli otomobillerde de geçerli bu. Tık tık tık. İşte küçük batarya koy, büyük batarya koy. İşte aks mesafesini uzat, kısalt vesaire.
Şimdi Explorer burada lükse girecek bir.
Ya fotoğraflardan tabii anlayamıyorsun onu. Açık söylemek gerekirse. Boyutlarını da tam olarak bilmiyoruz. Hani Explorer'ın Türkiye'ye ilk gelişini hatırlar mısın sen? 97-98'de gelmişti. Ben onunla offroad ekspedisyonuna katılmıştım bu arada. Çok eğlenceli anlar yaşadığımı söyleyeyim. Yani iyi otomobildi o açıdan bakıldığında da. Ama Explorer büyük bir SUV. Hep gittikçe büyüdü. Ama şimdi o kadar büyük gibi gelmiyor bana nedense. Hani sanki biraz küçültmüşler. Daha Avrupalılaştırmışlar gibi
görünüyor. Ben de Balıkesir tarafında bir offroad'a katıldım onunla.
Ama Explorer, evet. Onun yani bir büyüğü de Expedition var biliyorsun. Yani hatta Serdar Bostancı'da kulaklar için nasıl Expedition vardı. Daha kullanırdı onu. Velhasıl kelam Ford elektrikli binek otomobil dünyasına, Avrupa için söylüyorum tekrar, sağlam bir giriş yapacak gibi görünüyor. Detaylar geldikçe de paylaşırız.
Peki. Bu hafta gözler seni aradı tabii. Hatta seni aramışken yanına beni de ekler mi diye baktım. Böyle Ioniq 6 Madrid'de bir tanıtım yaptı.
Evet, Ioniq 6.
Gözler bizi aradı, evet. Gözler bizi aradı ama biz yoktuk, ama bir tanıtım yapıldı orada, gördük.
Yani ne yapalım, çağırmıyorlar biz oğlum yani. Ağlayalım mı yani, ne yapalım yani.
Yok, işte. Ağlamayalım ama serzenişte de bulunalım yani.
Ya boş ver ya, ben artık uğraşmıyorum böyle işlerle. Biz az önce ilk bölümde dedik ya, bizi takip edin diye. Yok. Takipçimiz çok olursa çağırırlar çünkü iş artık takipçi sayısı.
Ya evet, ben de ona şeyim.
Yani hani bilgi, tecrübe vesaire falanlar filanlar. Artık milletin umurunda, yani milletten kastım da hani biliyorsun hangi millet olduğunu, canımı sıkıyorlar ama boş ver.
Takipçi
ya.
Sayısı mı kalitesi mi diye soru sorduğunda sayısı yanıtı çok fazla geliyor. Hani adet önemli orada gibi görünüyor.
Tabii,
enteresan ama o bununla ilgili bir şey söylediğin zaman da ters anlaşılıyor ama.
Ama o markalarda mesela önemli birileri, özellikle de mühendisler falan gelecekse veya onlarla yemek yenecekse, o mühendislerin yanına beni oturtuyorlar hala da.
Niye?
Onlara sormak lazım. Onlara sormak lazım. Ama neyse, boş ver. Ioniq 6 zaten tanıtılmıştı ya, daha önce.
Orada şeyi de söyleyeceğim ben. Hadi ne? Başlamışken söyleyeyim. Togg'la ilgili de bu hafta birçok reklam ve benzeri şey gördük. Ama televizyon işi olduğu zaman Halit abi koşuya dönüyor iş.
Tabii.
Onu da eleştirmek tabii lazım yani. Tabii, hani tabii, reklam tabii verileceği zaman bu taraf bilgi alınacağı zaman aman abi yetişe dönüyor.
Tabii. Çünkü biz suyla çalışıyoruz ya ondan. Bak dönüyorum, sinirlendirme beni daha fazla.
Yo, sinirlendireceğim çünkü sinirlendirilecek bir konu ama bu. Hani ya, bu işin artık bir dengesi olması lazım Halit. Öyle olmamalı yani.
Boş ver hadi.
Takipçi sayısı.
Boş ver. Sinirlenmeyeceğim. Ioniq 6 anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Ioniq 6
anlat hadi. Ioniq 6 anlat.
Tanıtıldı daha önce ve Amerika'da göstermişti yanlış hatırlamıyorsam ilk önce. Acayip değişik bir tasarım var. Boat tail denilen tarzı arkası. Yani tekne kuyruğu şeklinde arka tasarım, böyle değişik.
Güzel.
Tasarım. Yani güzelden kastım şu. Teknik olarak güzel. Hani herkes beğenmeyebilir. Ördek poposuna da benziyor biraz öyle baktığında. Ama hani aerodinamik açıdan avantajlı bir tasarım.
Elantra'da kısmını gördük mü?
Bunun kadar aşırı değil. Çok az var.
Bir tık andırıyor.
70'lerdeki 911 turbonun şeyiyle beraber, evet, arka dev kanadıyla beraber ona benzer. Boattail aslında 1930'larda birçok otomobilde kullanılan bir arka tasarımdır. Yani aerodinamiyle ilgilidir. Ioniq 6'nın peki bu ne sağlamış? Ioniq 6 Hyundai'nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil.
Kaç?
0.21 hava direnç katsayısı.
Oraya kadar gelmiş.
Evet, 0.21 Mercedes BMW'de de özel şeylerle, aerodinamik eklentilerle elde ediliyordu zaten daha önce. 22, 21 filan. Bu yani 0.21 çok başarılı
çok,
bir yer.
Çok iyi.
Ve elektrikli otomobillerde hep diyorum ya ben 10 yıl sonra SUV görmeyeceğiz. Elektrikli otomobilde aerodinamik özellikler daha da önemli çünkü şehirler arası yollarda, otoyol hızlarında çok çabuk bitiyor şarjlar, yani piller, bataryalar. Eğer aerodinamin iyiyse menzilin artacak yüksek hızlarda. Hikaye
çünkü
bu.
Sürtünme katlası düşük olacağı için yakıt sarfiyatı daha da azalacak.
Enerji sarfiyatı, evet, diyelim şimdi ona. Aynen öyle.
Peki yani. Enerji sarfiyatı diyelim.
Çünkü aerodinamik etkiler normalde ortalama saatte 80 kilometre hızdan sonra otomobilde etkili olmaya başlıyor. Dolayısıyla şehir içi hızlarda aerodinamiğin bir önemi yok. Ama şehirler arası yola, yani uzun yola veya çevre yoluna, otoyola çıktığın zaman, saatte 80 kilometreyi geçtiğin zaman ya her bir kilometrede aerodinamik etki artıyor. Hikaye bu.
5'i beğenmiştik. 6 Türkiye ne zaman gelecek onu sorayım. Çok teknik özelliğe ikinci, falan girecek misin bilmiyorum.
Çok kısa söyleyeceğim. Yılın ikinci yarısında geleceğini açıkladı Hyundai Hassan. İki versiyonu var. Tek motorlu, çift motorlu. Türkiye'ye hangisi gelir? Büyük ihtimalle tek motorlu. İkisi de gelebilir. Enteresan bir nokta var. Ioniq 5'i çok beğendik. Evet, zaten 5. aynı altyapı ama Ioniq 5'in aks mesafesi Ioniq 6'dan uzun.
Bir dakika, nasıl oluyor?
Yani öyle oluyor. 2950 mm Ioniq 6, 3000 mm Ioniq 5. Enteresan bu. Ya tabii oradaki 5 santimler, 5 milimler, özür dilerim. Yani çok bir şey değil aslında ama 10 milimler neyse. Veriler şöyle, kısaca verileri söyleyeyim. Mesela çift motorlu, bu da 4 tekerlekten çekiş anlamına geliyor. 325 beygir. Sıfırdan 100'e çıkma süresi 5.1 saniye. Tok daha iyi. 4.8. Bu arada reklam gireyim. Belki duyarlar bizi.
Ya takmıyorum diyor, benden daha çok takıyorsun
bir,
bak.
Bir arada böyle bir takayım yani.
bir vitesi at oradan, sonra tekrar boşalırsın.
Yani ondan sonra tek motorlusu tabii daha güçsüz vesaire vesaire. Mesela tek motorlu da arkadan içli o. 53 kilowatt saatlik bir batarya var. Diğerinde 77.4 kilowatt saatlik bir batarya var. 614 kilometreye kadar gidebiliyor menzil olarak.
Gayet
ucu gayet başarılı. Gayet başarılı. Mesela 350 kW yükleyebiliyorsun şarj sırasında. 350 kW'lık şarj cihazı kullanabiliyorsun. Onu bulursan eğer, o da 350 kW verirse eğer, %10'dan %80'e de 18 dakikada şarj oluyor. Bu başarılı. Ya,
şey, o 350'yi nasıl başarılı bulacağız, o da.
O tabii zor. Çok ama zor hani yani. En azından böyle bir yeteneği var. Bunu da söylemek lazım.
Şey hazır. Altyapı hazır.
Ya, Avrupa'da Avrupa'da bulursun bir ihtimalle. Ya ileride mutlaka bulacaksın. Yani teknoloji gelişiyor, altyapılar düzeliyor, işte her yere koyuyorlar şarj cihazları vesaire. 800 volt altyapı diye, hem 400 hem 800 volta uygun altyapı var falan.
Güzel.
Ya Hyundai elektrikli otomobil dünyasında en ileri teknolojiye sahip markalardan biri kardeşim. Hatta bir tane de şey tanıttılar bu hafta. Robot şarj makinesi geliyor, otomobille konuşuyor, şeyi açtırıyor, şarj kapağını açtırıyor, kendisi şarja takıyor vesaire. Yani biliyorsun Boston Dynamics almışlardı.
Tam onu söyleyecektim. Aha, yani.
Niye aldı ki Hyundai bunu diyenler oldu. Bak nerelere gidiyor
Boston
iş.
Boston Dynamics'i satın aldı adamlar ya. Daha ne yapacak yani?
Çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Yani Hyundai bir de yarın öbür gün hani robot savaşçı bile yapabilir. Boston Dynamics'in yaptığı iş aslında ne?
Boston Dynamics'in satılacağını hiç hani, ama şey, her şey satılabiliyor demek ki dünyada ya.
Her şeyin bir fiyatı var.
Her şey.
Bizim yok oğlum, bizim yok.
Gelerek de bakıyoruz ki. hani Çeliğe soracağım ama süre çok kısaldık. Çok kısa anlatırsın.
O zaman
anlatırsın.
Son bölümü anlatayım.
Son bölümü anlatalım. Bölüm çünkü bu kadar kısa anlatılmaz. Orada rakamlar falan, fiyatlar var, modeller var, var da var. Ama bir ara verelim. Aradan sonra hem Çeliği konuşalım hem şu şeyi de bir konuşalım istiyorum. Program bitmeden. Elektrikli otomobillerdeki lastik konusunu da bir konuşalım.
Tamam.
Ona da bir minik değinelim.
O da önemli bir konu çünkü.
Önemli bir konu ama şimdi kısa bir ara verelim. Aranlardan Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. Halit, Chery sonunda geldi. Evet. Birkaç toplantı, bilgilendirme geldi, geliyorsun hemen ardından.
Küçük test sürüşleri falan böyle. Yani.
Evet, böyle minik. Ama beklentilerden farklı olarak ya da konjonktürden farklı olarak aslında elektrikli değil, içten yanmalıyla.
Doğru.
Geldi.
Doğru.
Yani Chery'nin biz Türkiye elektrikliyle geleceğini tahmin ederdi sorsan.
Bu bir strateji tabii. Yani mesela MG Türkiye ilk önce elektrikliyle geldi, sonra hibrit benzinliler geldi filan. Bu tamamen o şirketlerin Türkiye pazarına bakışlarıyla, işte stratejileriyle, belki üretim planlamalarıyla falan ilgili yani.
O zaman bize bir bilgileri ver tabii. Bakalım. Ne oldu, ne
şimdi
bitti?
Chery biliyorsun yıllar önce Türkiye'de zaten vardı. Mermerler distribütörleri filan. Sonra durdu, gelmedi uzun süre. Bu arada Chery de tabii çok yol kat etti aslına bakarsan. Ya bundan 10 sene 15 sene önceki modellerle bugünküleri kıyasladığın zaman dağlar kadar fark var. Ve Chery kendi geldi Türkiye'ye bu sefer. 3 tane model satışa sundular.
Kendi geldi, yani arada bir distribütör yok.
Yok. Kendileri burada. Şimdi Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Omoda 5 diye 3 tane model geldi. Tiggo eskiden sattıkları modeller evet, zaten. Ki ben olsam Tiggo adıyla getirmezdim. Çünkü çok da iyi anıları yok Chery sahiplerinde. Çünkü yedek parça problemleri yaşadılar. Oldu bu oldu vesaire, neyse. Beni ilgilendirmez. Şimdi Tiggo 7 Pro aslına bakarsan hani giriş otomobili gibi düşünebilirsin. Tamam mı?
Gel.
Gel yani aralarındaki en hani küçük olan diyebiliriz belki. Fiyatı beklediğimizin altında. 825 bin liradan başlıyor. Hakikaten o boyuttaki bir otomobil.
Benzinli mi bu?
Benzinli. Şimdi onu oraya geleceğim. Tamam. Bu 4,5 metre yani C segmentinde bir SUV'dan bahsediyoruz. Ve 825 bin lirayla 945 bin arasında değişiyor donanımlarına göre. Gayet iyi fiyat açıkçası. Çok iyi gerekirse. Her 3 modelde de hepsi için aynısını söyleyeyim. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor var. Ve çift kavramlı 7 ileri otomatik şanzıman var. Hepsi önden çekişli. Tamam, buraya kadar her şey okey. Motorun gücü. Her 3 modelde de 183 beygir. Her 3 modelde de 275 Nm tork üretiyor. Orada aynı.
Teknik olarak hepsi
teknik
aynı.
Teknik olarak hepsi aynı. Motor anlamında söylüyorum bunu. Tabii büyüklükleri farklı araçların. Ve bu da fark yaratıyor. Mesela Tiggo'nun saatte 100 km hızı hızlanma süresi 9.2 saniye. Ha, makul. Omoda 5'e geçiyorum. Omoda 5 aslında Tiggo'dan da küçük. Aslında B Plus. 4400 mm uzunluğunda. Yani başlangıç Omoda 5, sonra Tiggo 7 Pro, sonra Tiggo 8 Pro. Tabii daha küçük olmasının getirdiği avantajla daha hafif bir otomobil Omoda 5. Mesela saatte 100 kilometreye hızlanma süresi 8.6 saniye. Güzel. Yani 9.2'den 8.6 saniyeye iniyor. Sadece 10 santimlik farkla diyelim. Ve Omoda 5'in fiyatı 810 bin liradan başlıyor. En ucuz versiyon. En küçük olduğu için. Ve 930 bin lirada bitiyor. Ama burada tabii benim aklıma takılan nokta şu. Aşağı yukarı aynı donanımlar, aşağı yukarı aynı fiyatlar. B plus C. Tercih yapmak meselesi. Yani 15 bin lira daha verince bir üst segmente geçiyorsun.
C'ye geçerim hiç.
Şimdi hani ama tasarımlar arasında da ciddi fark var. Omoda 5 biraz daha işte modern duruyor filan. Pazarlama açısından zor olduğunu düşündüğüm bir durum bu benim. Birçok otomobilde buna benzer birbiriyle örtüşen fiyatları sonlarda başlarda bulursun ama burada neredeyse tamamı üst üste oturuyor. Ya 15 bin lira farkla bütün versiyonlar üst üste oturmuş durumda. Bilemem. Bu onların problemi. Bir de Tiggo 8 Pro var. Bu hepsinden büyük. Fiyatı da 1 milyon 50 binle 1 milyon 150 bin lira arasında. Ha burada anlamlı bir fark var. Yani 945'ten 1 milyon 50'ye geçiyor. 100 bin lira fark var. Tabii bir üst segmentte bu da D segmentine çıkıyorsun falan gibi düşün. Bunun 0-100'ü 9.1 saniye işte beni şaşırtan nokta bu çünkü 4722 mm uzunluğunda Tiggo 8 Pro. Ve baktığın zaman fabrika verilerine göre söylüyorum bunu Tiggo 7'den daha çabuk hızlanıyor.
Nasıl oluyor?
İşte onu ben
motor
de
aynı, teknik veriler aynı, bu daha büyük, daha ağır bir otomobil.
Yani broşürde hata da yapılmış olabilir bilmiyorum ama garip geldi bana yani.
Garip.
Biraz fark olmalıydı diye düşündüm açıkçası. Çünkü 20 santim falan fark var iki otomobil arasında.
Bu ağırlık da demek.
Ağırlık demek de aynı zamanda. Bilemeyeceğim yani. Böyle bir durum var. Hızlıca bayileşiyorlar şu anda vesaire. Hayırlı olsun. Yakında bize test arabası da gelir. Adam gibi bir hani normal testimizi yaparız.
Bayağıdır. Yani test otomobili kullanıyor olsak da test yayınlayamadık ha.
Senden ötürü işin var gücün var gidemiyoruz bir yerlere bak hemen atarım topu hemen.
Sen nasıl bir adam oldun ya?
Bilmiyorum, Ramazan'la ilgili mi acaba? Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar.
Evet, hayırlı Ramazanlar. Ramazan'da bu arada YouTube canlı yayınlarımıza başladık.
Evet.
Meşhur. Henüz daha sahur programı yapmadık ama onu da yapacağız yine.
Evet. Meşhur. Bir gün o da olacak.
Meşhurdur ama mutlaka bu süreçte yapacağız. Ramazan'da bizim canlı yayınlarımız ama biz tabii Ramazan'da diyoruz ama bizim bunu ilk yaptığımız Ramazan şeydi. Pandemi Ramazan'ıydı.
Pandemiydi
ya.
Pandemiydi, evet. Bir de evden çıkamıyorduk ya hiç.
Abi gündüz 2'de program yapıyorduk bak.
Bir günde 3 tane canlı yayın yapıyorduk arkadaşlar bazı günler. Hani öğlen, hani millet zaten sahurda yatıyor, 11'de 12'de kalkıyor ya. Hani hemen arkasından bir ayılınca yapıyorduk. Sonra iftar sonrası. Ondan sonra da sahur öncesi.
Ve bu arada sahur programı falan şeydi, planlı değil. İftarda oğlum tamam hadi bitirin de sahurda bir daha bir yere gelelim falan. Böyle bir sürecimiz vardı. Çünkü herkesin de sokağa çıkma yasağı var. Kimse bir yere gidemiyor.
Enteresandı ya, gerçekten enteresandı yani. Mutluyduk ama.
Ya bir şey söyleyeyim mi?
Söyle.
Bak o dönem için bugün akla mantığa, biz niye maske almak için kodla eczaneye gittik? Maske bu ya. Ya maske evet, maske ya.
Evet evet.
Maske bildin mi hani.
Sen gittin, bana gelmedi.
Ben gitmedim, giden çok vardı da.
Babacım bana gelmedi.
Ben o yasaklardan önce 2 paket alıp kenara koymuştum, o beni idare etti.
Sevgili kardeşim, bana hiç maske çıkmadı.
Bana da çıkmadı.
Yani beni kale almadılar, gözden çıkarmışlar beni.
Düşünüyor musun sen, maske çıktı mı size? Yok, bize maske çıkmadı falan. Maske ya.
Maske.
Bildiğin kağıt maske için kuyruğa girip.
Yani çok acayip ya. Gerçekten yani, çok acayip.
Bir sonraki
ya.
Nesil anlatsan dalga geçer herhalde. Dur şu elektrikli otomobillerdeki lastik konusunda bir konuşalım.
Evet.
Bu hafta Lastik Park Genel Müdürü Cüneyt Şener'in bir açıklaması oldu bu konuyla ilgili. Onun da bir altını çizelim mi?
Ya aslında çok doğru zamanda doğru bir açıklama diye düşünüyorum. Çünkü bunun üzerine biz de konuşmadık fazla. Açık söylemek gerekirse. Şimdi elektrikli otomobil satışları artıyor. Öyle ya da böyle TOK bunu 2 katına çıkartacak neredeyse, bu sene için konuşuyorum. Ve Uluslararası Enerji Ajansı, International Energy Agency diye bir kuruluş var. Bunların bir tahmin yapmışlar hani araştırmalar sonucunda. Bir kere küresel olarak bir rakam vermişler. 2030 yılında elektrikli binek araç parkı dünyada 125 milyon adet olacak diyorlar. Çarpı 4 o kadar lastik demek bu arada, tamam mı?
Bu binek araç sadece.
Evet, binek araç sadece. Avrupa'da 2025 yılında tahminen pazarın %16'sı elektrikli araçlar olacak diye hesaplamışlar. 2035'te pazarın %95'i olacak diyorlar. Avrupa pazarının %95'i elektrikli araç olacak diyor bu Uluslararası Enerji Ajansı. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2021 yılı itibariyle işte 30 binler rakamlarındaymış. Çünkü biliyorsun galerilerin getirdiği araçlar falan da var vesaire. Hiç önemli değil. 2023'te bu sayı işte 69-70 bine gelir diye bir hesap yapılıyor. 2030 yılında 2.4 milyon. Türkiye pazarında toplamda yollardaki araç. 2040'ta 17 milyonu bulması bekleniyor. Şimdi bu kadar insan eğer gerçekten yani elektrikli otomobili yönelecekse yöneliyor gördüğümüz gibi. Dikkat edilmesi gereken şey lastikler. Çünkü elektrikli otomobiller dizel ya da benzinlerden daha ağır. Daha ağır olduğu için bunu taşıyabilecek özelliklerde lastiklere ihtiyaç var. Elektrikli otomobiller için özel lastikler üretiliyor çünkü. Biraz ticari araç mantığı yani bu. Onlar da ağır yük taşıdığı için güçlendirilmiş karkas yapılara falan ihtiyaçları var. Keza elektrikli otomobiller için de bu araçlara uygun lastik seçmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi daha ağır otomobil daha uzun fren mesafesi demek. Daha zor yere tutunma demek hani virajlarda. Evet. Dolayısıyla bunun için de araştırma yapması lazım elektrikli araç sahiplerinin. Elektrikli araçlarda daha iyi performans veren lastikler hangileri diye. Bu güvenlikle ilgili çok önemli bir nokta. Yani aslında lastiklere artık elektrikli otomobillerde daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Daha fazla iş düşüyor.
Biz önümüzdeki seneden itibaren, bu sene sonundan itibaren yani... yollardaki elektrikli otomobillerin lastiği, servisi, bakımı vesairesini daha çok konuşur hale geleceğiz. Şu an sadece elektrikli otomobillerin lansmanını ve piyasaya girişini konuşuyoruz, satışını konuşuyoruz. Aynen. Önümüzdeki seneden itibaren artık işin servis ayağını, satış sonrası hizmetler ayağını da konuşuyor olacağız gibi görünüyor.
Bu arada elektrikli otomobillerde güç bir anda giriyor ve çok yüksek tork geliyor ya, bu lastiklerin daha hızlı aşınmasına da sebep oluyor.
Doğru.
Buna da dikkat etmesi gerekiyor. En güzeli de şu, elektrikli otomobiller sessiz, lastiklerinde düşük gürültü üretiyor olması lazım.
Evet, lastik sesi daha çok içeriye gelecek
yoksa. Daha çok duyuluyor.
Bir güzel programın daha sonuna geldik sevgili Halit.
Yine.
Dinleyen ve değer verene
söyleyemediğim çok şey var ama ne yapalım, zaman yetmiyor.
Ya işin enteresanı, mikrofonu kapattıktan sonra bana söylüyorsun. Ben çekiyorum onun çilesini. Bak, bu adamı kızdırmayın.
Evet. Kızdırmayın. Tersi pistir.
Evet. Ben o hala takipçi konusuna çok takım. Onun üzerine gideceğim. YouTube'da anlatacağım bunları. Bu mikrofon çok uygun değil buna. Ama YouTube'da konuşacağım bunları.
Anlaştık.
Dinleyen ve değer veren herkese çok teşekkür ederiz. Otomobil Adamlar önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu Kafa Radyo mikrofonlarında olacak. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.